Değerli dinleyiciler merhabalar. Erkam Radyo'da Düşünce ve Gündem programından herkese iyi günler diliyoruz. Ben Hüsamettin Aslan ve daimi konuğumuz Profesör Doktor Ergün Yıldırım'la birlikte Türkiye ve Dünya gündemini düşünce ikliminde ele alacağız. Hocam merhabalar, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, çok sağ olun.
Nasılsınız, iyi misiniz?
Şükürler olsun.
Allah da iyilik versin. Sevgili dinleyiciler, bugün her ne kadar programımızda Türkiye ve Dünya gündemiyle ilgili düşünce ikliminden bahsedeceğimizi söylesek de bugün birazcık daha fikri bir tartışmaya girmek istiyoruz. Bu bağlamda yakın tarihimizde malumunuz İslam düşüncesiyle ilgili geliştirilen, aynı zamanda siyasi iklimimizde de çeşitli görüş akımlarının oluşmasına neden olan İslamcılık, Türkçülük, Avrasyacılık düşünce iklimlerini ele almaya çalışacağız. Hocam bu bağlamda siz yakın tarihimizi de etkileyen bu düşünce akımlarıyla ilgili neler söylemek istersiniz?
Evet. Aslında 100 yıldan fazladır hem Osmanlı coğrafyasında, tabii ki Türkiye merkez diyelim bu coğrafyada, İstanbul'da ileri sürülen, etkili olan düşünce akımları var.
Evet.
Bu düşünce akımları sadece düşünce akımları olarak kalmıyor. Bunlar belli siyasetlere de dönüşüyorlar.
Hı hı.
Ve dolayısıyla bugünkü Türkiye'nin siyasi gündemini de, fikir gündemini de etkilemeye devam ediyorlar.
Evet.
Bir işin bu cephesi var. Bu cephesinde Meşrutiyet dönemiyle beraber üç temel fikir akımının belirginleştiğini görüyoruz. Yusuf Akçura buna üç tarzı siyaset adını veriyor. Ben üç tarzı modernleşme adını veriyorum. İslamcılık.
Açabilir miyiz hocam bunları?
Evet. İslamcılık, Garpçılık ve Türkçülük.
Hı-hı.
Garpçılık, Batıcılık da diyebiliriz. Bunlar sorunlarımızı çözmek için, modernleşmek için tamamen batıya teslim olmamız gerektiğini söylüyorlar. Ya da daha yapıcı bir ifadeyle diyorlar ki biz batıyı her şeyiyle benimsersek hem Osmanlı'nın yıkılmasını engelleyebiliriz, hem Türkiye'nin kalkınmasını sağlayabiliriz, hem de batı düzeni içinde saygın bir yer edinebiliriz.
Evet.
Bu nedenle her açıdan bizim Avrupa'yı varlık haline dönmemiz gerekiyor. Eğitim sistemimiz, giyim kuşamımız, efendim tarihi okumamız, bilincimiz, her açıdan öyle olmalıyız. Bu Garpçılık veya Batıcılık siyasetinin birçok önemli ismi var. Mesela Celal Nuri İleri, Abdullah Cevdet, ondan sonra böyle isimler var. Kılıçzade Ekrem gibi isimler var. Bunlar mesela İçtihat dergisini, birçok dergi çıkarıyorlar da İçtihat dergisi bunlardan en önemlisi. Abdullah Cevdet bizim Harput'ta askeri mülkiyede okumuş. Bir, ondan sonra tıp okumuş İstanbul'a gelip.
Evet.
İçtihat dergisini 1904 yılında çıkarmış ve 1930'lara kadar devam etmiş bu. Ya yani 30 yıl İçtihat dergisini çıkarıyor. İsmi İçtihat, ilginç. İslam'da çok önemli bir perspektifi anlatıyor İçtihat. Yani Müslüman alimlerin karşılaştıkları yeni sorunları Kur'an'dan, sünnetten ilham alarak ve fıkhın yöntemlerinden yararlanarak bu sorunlara yorum getirmesi demektir. Bir yöntemdir ve çok köklü bir yöntemdir bu. Bunlar bununla aslında şunu kastediyorlar. Biz İslam'ı tamamen Avrupa'nın, modernitenin belirlediği çerçevede yorumlayalım, ele alalım ve böylece sorunlarımızı çözelim. İslam burada olabildiğince ikincil bir anlam ifade ediyor. Merkez bir anlama sahip değil İslam. Abdullah Cevdet doktorluk yapıyor. Mesela Ziya Gökalp'ı Diyarbakır'da görev yaparken ciddi anlamda etkiliyor. Ziya Gökalp ve birçok aydını etkiliyor. 30 yıl boyunca dergi çıkarıyor. Birçok kitaplar tercüme ediyor. İttihat Terakki'nin kuruluşunda önemli bir etkisi var. Böyle bir çizgi batıcılık dediğimiz şey. Ve batıcılık Cumhuriyet döneminde ana siyaset oluyor. Yani 1923'ten sonra Cumhuriyet ideolojisi batıcılığı ana siyaset olarak benimsiyor.
Evet.
Türklüğü bile batıcılık çerçevesinde tanımlıyor. mesela Türk alfabesi diyor ama aslında bu Türk alfabesi değil, Latin alfabesi. Avrupa'nın kullandığı alfabedir. İşte efendim Türk hukuk devrimi deniyor, inkılabı deniyor. Bu Türk hukuku değil, bu tamamıyla Avrupa hukukudur.
Evet, bunun kamu yönetimi de Fransa,
medeni hukukta istikşen. O nedenle aslında Cumhuriyet'in ana şey siyaseti, resmi ideolojinin ana siyaseti batıcılıktır. Tek parti döneminde bu devam ediyor.
Evet.
İkinci önemli şey, yaklaşım, siyaset, İslamcılık veya itaat-i İslam diyor.
Hı hı.
Yani İslam alimleri itaat-i İslam diyorlar. İslamcılık kelimesini kullanmıyorlar. Said Halim Paşa İslamlaşma diyor buna.
Evet.
Bu birkaç şeyi aslında imgeliyor. Bir tanesi İslamlaşma bir tecdidi ifade ediyor. Müslümanlar tarih içinde ana kaynaklarından gittikçe uzaklaşıyorlar, bidat ve hurafeye bulaşıyorlar, ondan kopmaya yöneliyorlar. Dolayısıyla bizim yeniden bu kaynaklarımızdan ilham alarak ve yeni şartları düşünerek İslam'ı canlandırmamız gerekiyor.
Hı hı.
Bu bakış açısı, bu tecditçi anlayış ihya ve ıslahı merkeze alır, inkılapçılık yerine.
Hı hı.
Ve bu bakış açısıyı biz mesela Mehmet Akif Ersoy'da da görebiliriz, Said Halim Paşa'da da görebiliriz, Said-i Nursi'de de görebiliriz. Filiberi Ahmet İlmi'de de, Elmalı'da da görebiliriz. Bunlar hakikaten çok geniş entelektüel ufuklara sahip olan alimlerimiz, münevverlerimiz. Kimisi münevver, Mehmet Akif gibi veya Filiberi gibi. Kimisi alim, yani Said-i Nursi, Elmalı gibi alim insanlar var. Said Halim Paşa münevver, devlet adamı kimliğiyle önemli. Ama sonuçta bunlar itaat-i İslam. İtaat-i İslam'ın diğer veçesi ise İslam dünyasının beraber hareket etmesine amaçlayarak sorunu çözmek.
Hı hı.
Bütün Müslümanlar ortak olma bilinciyle hareket ederse sömürgecilere karşı kendi topraklarını korurlar, kendi vatanlarını korurlar, kendi namuslarını korurlar, kendi dinlerini korurlar. Ve bu bir yönüyle de ciddi bir başarı elde etmiş. Kim ne derse desin.
Evet.
Çünkü İslam dünyasına Osmanlı gücünü kaybedip de bütün bir İslam dünyasını savunma imkanını sürdüremediği zamanlarda bile Osmanlı itaat-i İslam siyasetiyle birçok coğrafyada teşkilatlar kurmuş, aydınlar yetişmiş ve bunlar anti sömürgeci faaliyetleri yürütmüşlerdir.
Tıpkı bütün Libya'da olduğu gibi.
İslam, evet, Libya'da öyledir, Kafkasya'da öyledir.
Balkanlarda
böyle. Birçok yerde bu mücadele verilmiştir.
Evet.
Mücadele verilmiş, belli yerlerde başarılar da elde edilmiş. Yani Libya, Cezayir, efendim,
Bosna.
Birçok yerde bu itaat-i İslam düşüncesi, kim ne derse desin, Müslüman aydınların, ulemanın, efendim, halkın buna katılmasına, bunda yer almasını sağlamıştır. Hatta İlber Ortaylı diyor ki, çok enteresandır diyor. Aslında diyor, itaat-i İslam siyaseti reel politik açıdan çok büyük bir güç de teşkil etmiyordu. Fakat diyor, yine de diyor, İngilizler bundan çok korktular ve bu işlevini yerine getirdi.
Evet.
Bu önemli bir şey yani hakikaten. Anadolu mücadelesi de itaat-i İslam düşüncesinin ve siyasetinin bir uzantısıdır. Evet. Kemalizm bugünden bakarak, tarihi çalarak okuyor maalesef. Ama böyle değil. Biz Sivas Kongresi'ne de toplanan isimlere baktığımız zaman,
Erzurum'da hocam,
Sivas Kongresi'nde yine metne baktığımız zaman, deklarasyona baktığımız zaman,
hı hı,
meclisteki deklarasyonlara, o dönemlere baktığımız zaman, milli mücadeleye katılan Mehmet Akif Ersoy gibi, destek veren Said-i Nursi gibi, tamam mı, insanlara baktığımız zaman hakikaten itaat-i İslam ufkunun milli mücadelede çok önemli bir temel olduğunu rahatlıkla görebiliyoruz.
Birinci Meclis'te örnek verebilir miyiz?
Tabii hocam? Birinci Meclis bunun en şeyidir, en somut örneğidir.
Hı hı.
Birinci Meclis'te Anasır-ı İslamiye temsil edilir. Birinci Meclis işte ondan sonra Bayramilik Sufiliğinin,
hı hı,
Ankara'daki dergahından Posnişin'le beraber Hacı Bayram Veli'de namaz kılınır, beraber gidilir, açılır. Dolayısıyla orada hem şeyh vardır, hem komutanlar vardır, hem devlet adamları vardır. Bu bütün bunları bir bütün olarak düşündüğümüzde Millet Meclisi'nin varlığını ortaya koyuyor. Ben şahsen Millet Meclisi'ni çok önemsiyorum bu açıdan. Milli mücadeleyi yürüten bir meclistir.
Evet.
Ondan sonra bu dediğimiz ruhu taşıyan bir meclistir. O nedenle ben şahsen bugün de Millet Meclisimizin yeniden bu misyonuna barışması, güçlenmesi gerektiğine inanıyorum. Şimdi İttihad-ı İslam siyaseti daha sonra 1923'te Lozan Anlaşması ile birlikte devlet siyaseti olarak tasfiye edildi.
Evet.
Ama İslam dünyasında hiçbir zaman İttihad-ı İslam fikriyatı bitmedi. Yani Türkiye'de Soğuk Savaş döneminde Necip Fazıl tarafından, daha sonra Sezai Karakoç tarafından, Allah uzun ömürler versin, hala yaşıyor Sezai Bey. Ondan sonra birçok irfan ehli insan tarafından sürdürülmeye devam edildi bu.
Evet.
Bakın, Said-i Nursi diyelim ki siyasetten ayrıştı, tamamıyla iman meselesiyle ilgilendi. 1911 yılında Hutbe-i Şamiye miydi? Şam'da hutbe okuyor. İslam dünyasının beraberliğini, birliğini istiyor. Ama Said-i Nursi'nin kitapları bugün Arapçaya gönüllü olarak tercüme edilmiş, çevrilmiş, insanlar yetişmiş, insanlar okuyor. Bu etki devam ediyor yani.
Evet.
Biz şimdi İstiklal Marşı İttihad-ı İslam'ın bir ürünüdür mesela. Dergâh'ta yazılıyor ve Mehmet Akif Ersoy yazıyor. İçinde ne geçiyor? Hak geçiyor. Hakka tapma geçiyor. Mahrem geçiyor. Tamamen
iman geçiyor.
İman geçiyor. İslami bir literatür var burada. Ve biz bugün İstiklal Marşı'nı hangi Müslüman milletin diline çevirirsek çevirelim, hiçbirisi yabancılık duymaz.
Evet.
Hepsi kendini orada hisseder. O nedenle İttihad-ı İslam, İslam dünyasının kendini bir hissetmesi, illa tek bir bayrak altında toplanma diye algılamamak gerekiyor. Bu açıdan önemli bir fikriyattır. Bugün de farklı veçeleriyle yaşamaya devam ediyor zaten. Yani bir insan sırf Müslüman olduğu için dünyanın başka yerinde de olsa, onu kendinle beraber hissetmen, onun sorunlarıyla ilgili olman budur. İttihad-ı İslam siyasetinin düşüncesinin en önemli boyutlarından birisi de evrensel veya cihan şumul olmasıdır. İnsanların etnik kökenine, soy kökenine, sınıfsal yönüne, bunlara bakmaz. Zenginmiş,
cihan
fakirmiş.
Cihan şumulu da biraz açarsak bilmeyenler
Arapmış,
olabilir.
Arapmış, Kürtmüş, Lazmış, Çerkezmiş, Rusmuş böyle bakmaz. Müslüman olan, iman ehli olan, kendisini milletin, ümmetin aidiyeti içinde hisseden herkes kardeştir.
Hocam cihanı şumul
açarsak.
Müminler
kardeştir. Cihan şumul,
evet.
Şu bilinç. Müslümanın kendisini bir kabileyle, bir etnisiteyle, bir coğrafyayla sınırlamayıp bütün bir cihanla birlikte hissederek bakması, düşünmesi ve insanları algılaması demektir.
Evet.
Tamam mı? Hak ve batıl ayrımı vardır. Hak ve batıl ayrımı vardır.
Evrensel o zaman bu anlamda.
Yani şu ırk, bu ırk, şu sınıf, zengin, fakir, Arap, Türk, Kürt ayrımı değil. Hak ve batıl. Hak'tan yana olan kardeşimizdir. Batıldan yana olan karşımızdadır. Bakın. Bu kadar net koymuş. Cihan şumul olması bundandır. O nedenle dünyanın öbür ucunda ezanı duyduğunuz zaman siz o vatana ait hissedersiniz kendinizi.
Evet.
Yani İslam vatanı Eş'ari'ye göre de zaten, İmam-ı Şafii'ye göre de üzerinde Allah'ın ezanının okunduğu yerdir. Bakın. Şimdi böyle bir algılama var. Bir de Türkçülük siyaseti var.
Evet.
Türkçülük siyaseti de ikinci meşruiyetten itibaren doğmaya başlıyor. Ziya Gökalp, ondan sonra Yusuf Akçura, Mehmet Emin Yurdakul gibi edebiyatçıların, sosyologların, tarihçilerin öncülük ettiği bir akım. Bunların da çeşitli dergileri çıkıyor. Bu çerçevede bir fikir geliştiriyorlar. Bunlara göre de bizim sorunlarımızla baş etmemizin temelinde Türklük olmalıdır.
Etnik kimlik üzerine
inşa ediyor. Biz Türklük etrafında birleşirsek, bu anlayış etrafında hareket edersek, biz kendimizi kurtarırız, hareket ederiz ve dünyada bugün yerimiz olur. Bu ikili bir yapıya sahip. Bir tanesi mesela Turancılık olarak kendisini ortaya koyar. Turan şiiriyle Ziya Gökalp işte vatanı tanımlarken, vatan ne Türkistan'dır ne Türkiye, vatan işte Turan'dır der mealen. Ve Turan'ı da Turani bölge dediğimiz bölge, Orta Asya, Kafkasya burayı kapsar. Buranın üzerinde bir tahayyül geliştirir. Bu tahayyülün içinde bazen tabii milliyetçilik, ırkçılık öne çıkabilir. Bazen İslam öne çıkabilir. Yani bu Turani bölgedeki Müslüman kavimler, Türkler de var, Kazaklar da var, Çerkezler de var, Tatarlar da var. Bütün bunların beraber olmasını, hak, adalet üzerinde beraber olmasını savunmak bir ayrı bir görüş. Bu bir, belli bir meşruiyete sahip ama Turancılığı daha çok ırk temelinde, daha çok milliyetçilik temelinde, daha çok Türklerin hakimiyeti temelinde, salt hakimiyet anlayışıyla savunmak ayrı bir siyasettir açıkçası. Ya birbirinden bu anlamda farklı bu. Mesela Enver Paşa daha çok İslam temelli Turan siyasetini destekler. Ama Ziya Gökalp bakıyorsunuz bazen çok olumlu yorumları var ama bazen de ezanın Türkçe okunduğu yerdir diyor. Tamam mı? Ezanın Türkçe okunması fikrini ilk ortaya atan kişilerden birisidir Ziya Gökalp.
Ziya Gökalp'in Türk etnik kimliği üzerine inşa ediyor.
Valla Türk tabii orada sadece etnik şey değil, milliyetçi bir kimlik üzerinde inşa ediliyor daha doğrusu. Yani Türklüğü temel alan, Türkleri temel alan ve bunun üzerinden giderek dünyayı yorumlayan. Türklüğü de Ziya Gökalp tümüyle seküler almıyor ama bazen seküler alıyor. Yani mesela ezanı Türkçe okutmak seküler bir projedir yani. Evet. Çok cüretkar bir seküler projedir. Bu Avrupa'daki ulus devletlerin oluşmasıyla birlikte ulusal kiliselerin ortaya çıkmasını andıran bir şey. Dolayısıyla orayla bütünleşen bir bakış açısını savunur. Ziya Gökalp bazen İslami görüşleriyle de öne çıkar, tutarlı yaklaşımları ortaya koyar ama bazen de saf milliyetçilikle, Türkçülükle ve İslam'a da aykırı olan ezan meselesine olduğu gibi fikirleriyle de ortaya çıkar. O nedenle Mehmet Akif Ersoy buraya karşı bir mesafe ortaya koymuştur. Bu üç fikir akımı, üç siyaset bizim hem kendi toplum ilişkilerimizde hem devletimizle ilişkilerimizde hem de Batı ile ilişkilerimizde ve de İslam dünyasıyla ilişkilerimizi etkilemeye devam etmektedir. Belki programın ikinci kısmında
hocam konuyu daha fazla açmayalım. Bu bölümü şu anda İslamcılık, Batıcılık ve Türkçülük üzerine kısa bir tarihsel bir girizgah yaptınız. Programımızın ikinci bölümünde ise bunu birazcık da günümüze ve yakın tarihimize uyarlayarak devam edelim. Sevgili dinleyiciler, programımıza kısa bir ara veriyoruz. Aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.
Buluşma noktamız Erkan Radyo.
Değerli dinleyiciler, kısa bir aradan sonra programımıza devam ediyoruz. Programımızın ilk bölümünde İslamcılık, Türkçülük ve Batıcılığın sevgili Ergün Yıldırım kısa bir zaman türeli içerisinde karşılaştırma olarak ele almaya çalıştı. Değerli hocam, bu siyasi akımları günümüze uyarlayacak olursak, malumunuz yeni evet. Akımlar da var işte. Soğuk Savaş döneminde özellikle Orta Doğu'da Arap milliyetçiliği üzerine gelişen, yakın tarihimizde Avrasyacılık gibi ekoller de söz konusu. Bu bağlamda birinci bölümde yapmış olduğunuz girizgah üzerine günümüze siyasi akımları nasıl değerlendiriyorsunuz?
Evet, şimdi Osmanlı Hinterland'ında bugün hakikaten çok yeni akımlar ortaya çıktı. Aslında Osmanlı parçalandıktan sonra da mesela Arap Nasyonal Sosyalizmi özellikle 50'lerden sonra yükselmeye başladı. Çok önemli bir akım. Kitlelere etkilediği için, aydınları, siyasetçileri etkilediği için önemlidir.
Evet.
Arap Nasyonal Sosyalizmi işte Abdülnasır gibi mesela bir dönemde Mısır'a damgasını olan kişileri çıkardı. Ama
Enver Sedatlar falan.
Başarısız oldular. Evet. Enver Sedat daha yumuşadı o konulardan. Biraz daha çekildi açıkçası. İsrail karşısına yenilgiye, bozguna uğradılar. Bu siyaset bir çözüm de üretemedi. O nedenle yeniden İslamcılık yükselmeye başladı. İhvan-ı Müslüm mesela ortaya çıktı. benzer biçimde mesela Saddam, ondan sonra Hafız Esad, bunların hepsi Arap Nasyonal Sosyalizminin Baas Partisi'nin. Evet, önemli simaları. Bunlar da kendi coğrafyalarına, bölgelerinde hem sosyalist olan, hem milliyetçi olan, Arap milliyetçisi olan siyasetleri uyguladılar.
Hem de otoriter yöntemlerle.
Bu siyasetler tabii otoriteryen bir biçimde uygulandı, varlığını sürdürdü. Bunlara alternatif olarak Kral Faysal, Allah rahmet etsin, bence çok büyük bir siyasetçiydi, ufuk sahibi bir siyasetçiydi. Kral Faysal bunlara alternatif olarak İslam'ı merkeze alan bir siyaseti desteklemeye, savunmaya çalıştı. Bunun için mücadele etti ve bundan dolayı da şehit oldu zaten. Hı-hı. Amerikalılar yeğeniyle vurdular onu. Bu dönemde Arap Nasyonal Sosyalizmi, Arap Milliyetçiliği, Türkiye'de işte efendim Kemalizmle birlikte batıcılık ağırlıkla süren bir Türkçülük hareketi var. Yani Türkçülük artık devletin bir resmi ideolojisine dönüştü. Hı hı. Bu Türkçülük siyaseti seküler bir biçimde yürüdü açıkçası. Ama bugüne baktığımız zaman üç önemli akımın yeniden yükselmeye başladığını görüyoruz. Bir tanesi Arapçılık yeniden yükseliyor. Sosyalizmle beraber yükselmiyor ama Arap milliyetçiliği olarak yükseliyor. Suudi Arabistan'da bile efendim Arapları merkeze alan işte kadın, Arap Kadınları Forumu diye birçok bunun gibi yeni teşkilatlanmalar ve yeni girişimler var. Veya işte uzun süre İran'ın etkisiyle Lübnan'da hareket eden diyelim, Necd bölgesine hareket eden Şiiler, Arap Şiiler ilk defa Arabistan'a yakınlaşmaya başladılar. Bir Arapçılık şeyi var, yükselişi var.
Irak'ın güneyinde de böyle hocam, Necep evet. bölgesinde de böyle yapıyor.
Evet. Ve hatta Türkiye'nin Orta Doğu'daki nüfusunun artışına karşı çıkan en büyük şey damar da bu damardır.
Aynen.
Yani Türkler topraklarımıza egemen olmaya çalışıyorlar diye bağırıp çağırıyorlar. Bunlar Arap lılık temelinde yeniden öne çıkıyorlar ve İttihad-ı İslam hareketlerini tasfiye ediyorlar. Mesela Arabistan'da birçok alimi işte idam ettiler, işkence ettiler. Sağ ve hareketi, hı hı, yanlış hatırlamıyorsam. Sonra şeyde işte İhvan'a yaptıkları benzer biçimde.
Mısır'da liderlerini astılar.
Aynı şey devam etti. Orta Asya'da tabii Sovyetler Birliği zaten tamamıyla ateist bir sekülerliği uyguladığı için çok ciddi anlamda Tatarlar arasında, Kazaklar arasında, Türkler arasında, Çerkezler arasında ki alimleri susturdular, öldürdüler. Mesela bu konuda belki şeyi almak lazım. Çok büyük bir lider, hem sosyalizmi hem Müslümanlığı savunan ama bir yandan da Türklerin, Müslümanların bölgedeki varlığını da korumaya çalışan Galiyev, Sultan Galiyev. Sultan Galiyev'in bu sosyalizm arayışını, Müslümanlığı koruma, Türklerin buradaki varlığını koruma boyutuna da sahip olduğunu gördükleri zaman onu öldürdüler, yok ettiler. Yani şehit ettiler adamı aslında. Fakat bugün de Kafkaslar'da Rusların 1920'lerde geliştirdikleri Avrasyacı siyaset yeniden yükselmeye başlıyor. Hı hı. Bu Avrasyacı siyaseti en temelde Rusya'da şeyler geliştirdi, yani Rus aydınları geliştiriyor. Günümüzde ama bu daha farklı boyut biçimlerde boyutlanmaya başlıyor. Farklı düzeylerde boyutlanmaya başlıyor. İçine İran'ı, Türkiye'yi katmaya çalışıyor. Efendim Doğu Avrupa'nı katmaya çalışıyor. Mesela Türkiye'de de ciddi anlamda ulusalcılar, Avrasyacılar bu yaklaşım içinde yer almaya başladılar. Son 5-6 senedir İslami kesimde de Avrasyacı düşünceleri savunan.
Türkiye'yi kastediyorsunuz değil
tabii,
mi?
Tabii tabii, Türkiye'de, hı-hı, de Avrasyacı düşünceleri savunan, Çin, İran ve Rusya yakınlaşmasını savunan görüşler var. 28 Şubat'ta bunlar ilk defa Türkiye'de çok dinlendirildi.
Evet.
28 Şubat'ta bu meyanda kitaplar yazıldı, fikirler savunuldu. Mesela o dönemde Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri vardı. Batı'yı eleştirirken işte bizim yerimiz Çin, İran, Rusya, Çin'in beraber olduğu dünya olmalıdır gibi fikirler serdettiler. Türkiye'de bugün yürüyen çatışma da biraz bununla ilgili.
Evet, siyasi iklim 2000, biraz
böyle. 2014'ten sonra yeniden Avrasyacı yaklaşım, ulusalcılıkla bütünleşen yaklaşım genişlemeye başladı. İslami kesimi de etkilemeye başladı dediğimiz gibi. Batı karşıtlığı bugün daha çok mesela emperyalizm karşıtlığı, Batı karşıtlığıyla birleşmiş durumda ifade ediliyor İslami kesimden. Hı hı. Emperyalizm deyince hep Amerika ve Avrupa Birliği karşısına alınıyor. Ama Rusya'nın, Çin'in mesela yaptığı zulümlerden bahsedilmiyor. Çin bugün Türkistan, büyük bir coğrafya, Doğu Türkistan. Bu coğrafyada Müslümanların camileri yıkılıyor, oruç tutmaları yasaklanıyor. 2 milyondan fazla insan bir kampa, bir teknolojinin içine adeta alınmış. Orada dönüştürülüyor. Her çeşit ayrımcılık yapılıyor. Hatta özgür dünyanın kimi ülkeleri bunu soykırım olarak değerlendirdi. Ama Türkiye'de bu konuda çok ciddi bir tepki yok maalesef. Dediğim gibi Avrasyacılık siyaseti İslami kesimleri de etkilemiş durumda.
O zaman egemen bu, de olmuş durumda.
Yani konjöktürel bir şey var. Konjöktürel bir siyasi egemenlik var ama ben bunun uzun süre devam edeceğine inanmıyorum, düşünmüyorum. Türkiye elbette İran'la da, Çin'le de, Rusya'yla da ilişkileri olsun devlet olarak. Ama Türkiye bu ülkelerin siyasi yönetimlerine baktığımız zaman, siyasal kültürlerine baktığımız zaman bu ülkelerden daha fazla demokrasi tecrübesine sahip olan bir ülkedir.
Bu yüzden mi yürütelim?
Daha fazla insan haklarına sahip olan bir ülkedir. Bundan dolayı Türkiye bu açıdan Avrupa Birliği'ne, Avrupa'ya ve Amerika Birleşik Devletleri'nin siyasetlerine daha yakındır bu. Çıkar açısından uluslararası çıkar ilişkileri ayrı elbette. Fakat yine de Çin mesela ortaya koyduğu siyasete baktığımız zaman hiçbir muhalefete tahammülü yok. Yani işte Türkiye'de başkentimizin belediye başkanını büyükelçilik tehdit edici ifadeler kullandı mesela.
Evet.
Bunu ABD'nin bütün emperyalizmine rağmen ABD'den böyle bir şey duyamayız yani mesela. Kalkıp Türkiye'de ABD'yi hep eleştiririz, tartışırız, emperyalist deriz, şu deriz, bu deriz. Yaptırımlar tabii ki devletler arasında Amerika'nın bize karşı şu an ciddi anlamda yaptırımları var.
Evet.
Yani FETÖ terör örgütü konusuna bir şey yapmaması en başta gelen bir meseledir.
PKK'yı destekliyoruz.
Ama genel olarak düşündüğümüzde bir Çin tutumu yoktur bu anlamda. Bir Rus tutumu yoktur yani.
Evet.
Onu söylemek istiyorum. Türkiye tabii bulunduğu konum itibariyle Rusya'ya da komşu bir ülke. Batı'ya da komşu bir ülke. Bunlarla bir biçimde ilişkilerini devam edecek. Fakat biz İslam temelinden baktığımız zaman Rusya'da büyük bir Müslüman şey var, nüfus var.
Evet.
Avrupa'da da var ama Avrupa'dan sonra göçle oluşmuş, Balkanları hariç tutarsak bir nüfus var. Fakat Rusya'da yani dediğim gibi Türkler var, Çerkezler var, Kazaklar var, Tatarlar var ve bunlar asırlardır orada yaşıyorlar zaten. Ve burayı da hilafet merkezi olarak, Müslümanların merkezi olarak görüyorlar. O nedenle büyük savaşlar olduğu zaman göçler Türkiye'ye yöneliyor.
Evet, rakamı yanlış söylemiyorsam, yani şeye muhtaç, teyide muhtaç, 30 milyon civarında Rusya'da Müslüman olduğu ve sizin dediğiniz gibi göçlerle değil, tamamen o ülkenin, o coğrafyanın dini değiştirmiş ya da Müslüman
bizim kendi olsun. Siyasetlerimiz olmalı. Yani evet. Avrupa Birliği de bir siyaset, Avrupa için önemli bir siyaset. Avrasya siyaseti de Rusya için önemli bir siyaset. Fakat Türkiye'de insanlar, Müslümanlar, bu ülkenin insanların kendilerini merkeze tuttukları bir siyasetleri olmalar. O nedenle İttihad-ı İslam bu coğrafyadan yükselmiş bir siyasetti.
Evet.
Yani Osmanlı topraklarında, payitahta, İstanbul'da siyasetçilerimizin, aydınlarımızın geliştirdiği bir siyasetti.
Siz bu anlamda
dünyaya buradan yöneldi.
Değerli hocam,
Türkçülük de aslında
evet,
bu açıdan Türkiye'den yükselen bir siyaset.
Yerli bir düşünceleri diyorsunuz.
Belli bir yerlilik yönü var Türkçülüğün.
Peki siz peki bu anlamda Avrasyacılığın,
hatta Turancılığın bile evet, o bahsettiğimiz yönlere karşı eleştirel bir tutumumuz var. Farklı bir siyaset. Yani bir Müslümanın hedefi Türk birliği olur mu? Bunu tartışmamız lazım. Ama elbette Türkler, Müslüman Türklerin sorunlarıyla ilgilenmek, onlara yardımcı olmak, Müslüman Türklerin tarih içinde oynadığı büyük İslam bayraktarlığını görmek, hissetmek, onu, o hafızaya saygı duymak çok önemli bir şey. Bunları öğrenmek, öğretmek önemli bir şey. Ama İslam temelinden baktığımızda bizim için Mehmet Akif, Elmalı, Filibeli Ahmet Hilmi, Said Nursi, bu kişilerin koyduğu yol haritası bellidir. Bizim birliğimiz sadece bir Müslüman milletin, kabilenin veya etnisitenin vesaire değil, bütün Müslümanların beraberliği, birliğidir. Müslümanlar kardeştir. Buna nefesin yeter yetmez. Bu benim işim değil ki karınca misali. Karıncanın işi su taşımaktır yani.
Evet.
Ruh olarak, bilinç olarak bunda olmak önemli. Siyasal pratik olarak siyasetçiler farklı projeler geliştirirler, ayrı bir şey. Ama Müslüman entelektüeller, aydınlar, ulema, arif insanların dünya algısı, millet algısı, birlik algısı İslam temelinde olur. Benim düşündüğüm bu açıkçası.
Bu bağlamda az önce önemli bir şey söylediniz. Dediniz ki belki konjonktür olarak Türkiye'deki İslamcıları ve muhafazakarları da etkiliyor Avrasyacılık, ama ben bunun çok fazla uzun vadede sürdürülebilir olmadığını mealinde söylüyorum tabii.
Tabii.
Direkt bu cümlelerle söylemediniz. Bunu hangi kısas ya da hangi vakalara göre, yani düşüncenizin arka planında neye göre, neyi görüyorsunuz?
Şuna göre var, çünkü
değerlendiriyorsunuz.
Müslümanlığı temel alan, diyelim Milli Görüş Hareketi gibi, İslamcılar gibi, Nurcular gibi Türkiye'deki fikir akımları, hareketler ortaya koydukları tavırlar, zihin dünyaları, fikirler en temelinde İslam ölçü alınır. Sapmaları vardır, yanlışları vardır, dünyevi bir takım imtihanları, kaybedişleri vardır.
Evet.
Eyvallah. Ama sonuçta bir bütün olarak baktığımızda çıkış noktaları bellidir. Cihada bakışları, imana bakışları, ülkeye bakışları, devlete bakışları, bunlar belli ölçülerde var. Belli prensipler var. Konjonktür dediğimiz bir siyasi bir konjonktür var. Siyaset konjonktürel bir şeydir. Çeşitli ittifaklarınız olur. Devletlerle ittifaklarınız olur. Partilerle ittifaklarınız olur. Efendim, konjonktürde milliyetçilik dalgası yükselmiş bulunuyor Türkiye'de. Hem Kürt milliyetçiliği dalgası yüksek, Türk milliyetçiliği dalgası yükselmiş vaziyette. Arap milliyetçilik dalgası Orta Doğu'da yükselmiş durumda. Dolayısıyla bu konjonktürlerin etkisi var. Siyasetçiler konjonktürü dikkate almak zorundalar. Kamuoyunda oy almak istiyorlar. O nedenle muhafazakarların ve İslamcıların bu Avrasyacılık yönelimlerinin konjonktürel olduğunu düşünüyorum. Bu konjonktür yarın değiştiği zaman onlar normal fikir temelleri neyse onunla devam edeceklerine inanıyorum. Şöyle de bir handikap var tabii ki.
Evet.
Biraz siyasete girmiş olacağız ama particilik yapmayalım.
Çok fazla girmeyelim hocam siyasete.
Particilik yapmadan. Şimdi siyasi ittifaklar her zaman olabilir. Ama fikri ittifaklar belli bir sınıra kadar olabilir.
Evet.
Siz kendi fikriyatınızı sürdüremezsiniz. Kendi tabanınız, kendi şeyiniz, nasıl diyelim, fikriyatınızın ana ilkelerini tutamazsanız fikriyatınızı kaybedersiniz. Başka bir fikriyata dönüşürsünüz. Şimdi Türkiye'de bugün muhafazakar ve İslamcıların üzerinde durduğu durum tam da budur. Milliyetçilerle siyasi olarak belli bir müttefiklikleri var. Ama fikir olarak bu müttefiklik oluşursa muhafazakarlar ve İslamcılar ciddi anlamda fikri kan kaybına yönelirler. Kendi düşünce kimliklerini kaybederler. Başka bir şeye dönüşürler. Burada bence bu akımların önde gelen aydınları, önderleri kimlerse onlar kaybeder. Çünkü sonuçta Türkiye'de İslamcılık da devam edecek. İslam'ı temel alan, İslamcılık demesem de İslam'ı temel alarak siyaseti, dünyayı yorumlayan insanlar olacak. Türkçülüğü de temel alan şeyler olacak. Zaten her birinin ayrı ayrı partileri de var. Ondan dolayı bu ilişki çok hassas bir noktada. Bunun üzerinde düşünmek gerekir.
Evet. Hocam, ekleyeceğiniz başka bir şey yoksa programımıza son veriyoruz.
Yani şunu diyelim, tabii her fikir dönüşebilir, gelişebilir. Bizim için fikrin ana ilham kaynağı Kur'an'dır, sünnettir. İslam mezheplerinin, hak olan mezheplerin ortaya koydukları yöntemlerdir. Hı hı. Alimlerimizin ve ariflerimizin, ilmi ve ameli bir olan alimlerimizin ve ariflerimizin düşünceleridir, miraslarıdır. Biz ona göre bakarız, ona göre bugünü yeniden yorumlarız. Ona göre bugünden yol yürürken etrafımıza bakarız. Doğru olan yöntem de budur diye düşünüyorum.
Diyoruz ve size teşekkür ediyoruz değerli hocam. Değerli dinleyiciler, bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir başka düşünce ve gündem programında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.